Ayrım Altı, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 65. Gazetelerin bu palavralarını bırakıp spor sayfalarına bakmaya başladım. Hemen hepsinde benim de Uğur'un resimleri vardı. Final maçının yağmur yüzünden haftaya kaldığını yazıyorlardı. Gazetelerde böyle sık sık resimlerimin çıkmasına alışmıştım. Annem önemli maçlarımdan sonra çıkan yazı ve resimlerimi hep kesip saklar. Babama gelince bir zamanlar ilk kez gazetelerde resmim çıktığında ilgilendi. Sonraları gazetelerin spor sayfalarında, arka, son sayfalarında her topa vuranın fotoğrafı çıkıyor. Adamın resmi birinci sayfada çıkmalı ki gazetede resmim çıktı diyebilesin diye söylendi. Gönlümü almak için de bir ara daha gençsin, şimdilik resmini spor sayfalarına basıyorlar. Kim bilir günün birinde yararlı bir iş için birinci sayfada da çıkar resmin dedi. Gazete Türkiye birinciliklerinin türlü nedenlerle Eylül ayına kaldığını, kaldığının da bir bakıma iyi olduğunu, oyuncuların daha da kıvama girdiğini yazıyor. İzmir birinciliğinde ve Türkiye birinciliğinde Emre Tınaztepe rakipsiz bir rakettir ama gününde bir Uğur Koryürek Emre'ye aşılması güç bir engel olacaktır diyordu. İnsan taş olsa ister istemez böyle sözlerden ötürü şöyle bir kasılıyordu. Saat 12'yi çeyrek geçe sokak kapısının kilidinde anahtar döndü. Albay gayet de programlıdır. Evin günlük alışverişinden tutun, kahveye gidiş gelişi, yazıyla uğraşması, kitap okuması, yemekleri hep saatlidir. Sanki kışla da askeri talime çıkarır, karargah işlerini görür, denetlemeye çıkar. Ne var ki dün gece geç yatması biraz programını bozmuştu. Yine de pek keyifli eve döndü. Ortalıkta kimsenin pijamayla dolaşmasından hoşlanmaz. Hemen toparlandım, odama giyinmeye yöneldim. Askerlik askerliktir bizim evde. Beni ortalıkta göremeyince babam koridordan seslendi. Kapım aralık kalmıştı. Aklımdayken isteyeyim, bana nüfus cüzdanına 4 adet vesikalık fotoğrafın gerekli. Masamın çekmecesinden nüfus kağıdımla 4 vesikalık resmimi alıp salona çıktım. Anlamıştım ya, şaka ettim. ''Askerlik yoklaması mı var?'' Babam memnun memnun gülümsedi. ''Lütfü Bey'le işin en zor yanını hallettik. Bir iki gün içinde de bankadaki, tapudaki işler tamamlanacak. Sıra imzaya gelince seni şirketten çağıracağız. İzin alır gelirsin.'' ''Gelirim elbette.'' Annem mutfağın kapısında göründü. Sevinçli sevinçli söylendi. ''Demek bu ev Emre'nin oluyor.'' Babam çınlayan bir sesle konuştu. ''Oldu gitti hanım.'' İçimden bir hay Allah çektim. Ne var ki babam da annem de çocuklar gibi sevinçliydiler. Yemeğe oturduğumuzda ev, kat sözü pek edilmedi ama babamın hep aklı bu işteydi. Sessizce yemeğini yiyordu. Bir ara anneme büyük tabakta kalan köfteleri de benim tabağıma koymasını söyledi, şaka etti. Sabah gazetede okudum. Haftaya pazara sıkı top oyunu varmış. Emre biraz kanlansın, canlansın. Annem köftelerle birlikte bol patates püresi koydu tabağıma. Sol elinde kalan 2 parmağı ile bir şeftaliyi tutmuş, sağ elindeki bıçakla soyuyordu. Geceki konuşmalar aklıma geldi, kor yüreklerdeki. ''Bizim patron Hidayet Bey sizin yazdığınız anılarınızla çok ilgilendi.'' dedim. Şöyle bir doğruldu. ''Nereden duymuş benim anılarımı yazdığımı?'' Emekli olduktan sonra ne işle uğraştığınızı, nasıl vakit geçirdiğinizi sordu da ben de anılarını yazıyor dedim. Okur yazar bir adam mı bu? Önceleri şirkette pek yüzünü görmezdim. Dün akşamüstü evine gidince daha yakından tanımak fırsatını buldum. Yabancı okullarda okumuş, Fransa'da yüksek öğrenimini yapmış ama 1920'lerde evi kitap dolu, hala tenis oynar. Tenisle mi oynuyor hala? Yaşı kaç bunun? Hemen hemen sizin yaşınızdaymış. Babam hayretle doğruldu. Baksana hele, bu sağlığı kıskandım doğrusu. Bay Hidayet Koryürek ömründe sıkıntı nedir görmemiş ki sizin gibi cephelerde yıpranmamış. Öyle anladım ki dengine getirip askerlik bile yapmamış. Yılın yarısını Avrupalarda keyif ederek geçiriyor. Şirketin dış ticaretini yönetir. Yemesi içmesi sporu yerinde. Üstelik çoluk çocuk derdi nedir görmemiş, hiç evlenmemiş. Sadece ağabeyinin çocukları Uğur'la Gülseren'le oyalanıyor. Oyalanmış kendince. Civcivlerden de söz edecektim ya, kendimi tuttum, annem söze karıştı. Dün gece seni yemeğe bu Hidayet Bey mi davet etti? Hayır, Gülseren'in babası Hamdi Bey ile annesi Ahter Hanım. Hamdi Bey Hidayet Bey'in ağabeyi, bir evde oturur gibiler ama Hidayet Bey bir kat üstte. Önceki akşam vakti dün hep birlikte Hidayet Bey'in evinde çay içtik, sonra aşağıya yemeğe indik. Daha konuşacaktım ya, kendimi tuttum. Üst yakasını annem anlatsın gayrı babama diye sustum. Babamın dudaklarına alaycı bir gülümseme geldi. Şimdi patronun oğlunu yener de şampiyon olursan ayıp olmayacak mı? Biz Uğur'la karşılıklı yıllardan beri birbirimizi yenip yenilmeye alışığız. Yalnız son zamanlarda benimle başa çıkamıyor. Biraz baştan kara gidiyor. Sonra iş spor oldu mu kimsenin gözünün yaşına bakmam, patron da olsa. Babam anneme döndü. Haftaya pazara hava iyi olursa gidip Emre'nin şu maçını bir seyredelim dedi. Şaşırmak bana düştü bu sefer. Bunca yıldır tenis oynarım, pek az hemen birkaç defa babam benim oyunumu seyre gelmiştir. Hep bu oyunun inceliklerini bilmiyorum, bilmeyince de zevkine varamıyorum diye bir bahane uydurur. Şaştım ama birden anladım. Bu sefer babam benim tenis oyunumu niçin görmek ister? Ortalıkta Gülseren, Uğur, Hidayet Bey gibi sözler dönmeye başlayınca bunlara karşı oyunda bile olsa benim tutumumu merak ediyordu. Bir yandan da annemin babamın benim bir final maçını seyredeceğine sevindim. Size en iyi yeri ayırtacağım. Oldu. Son zamanlarda gazeteler seni pek şişiriyor, görelim bakalım diye söylendi babam. Sonra ekledi. Beni bu Hidayet Bey'in yanına oturtma, kavga filan etmeyelim. Annem şaştı. Niye kavga edecekmişsin Nazif? Belli olmaz. Emre'nin oynayacağı delikanlının amcasıymış. Aramızda bir tartışma filan çıkabilir. Sonra ben bu çeşit adamları iyi bilirim. Bizim gibi askerlerden korkarlar. Göstermelik nazik davranırlar ama arkamızdan enayi diye alay ederler. Silahla yurdu savunmak onlar için bir enayice kahramanlıktır. Önce babamın kavga ederiz sözüne gülecektim ama sonra söyledikleri beni bir hayli düşündürdü. Bu konuda daha babamın ne düşündüğünü merak etmeye başladım. Konuşmayı sürdürmek için Hidayet Bey sizin yazdığınız anılarla çok ilgilendi demiştim. Kitap halinde hemen bastırabiliriz diyor. Nasıl bastırabilirmiş? Bazı bankalar Kültür Yayınları adı altında kitaplar yayınlıyor. Bunlardan hangisine bir telefon etsem kitabı hemen basarlar dedi. Anılarımın yayınlanmasını hiç düşünmemiştim. Annemin getirdiği kahvesinin fincanına baktı kaldı babam bu sözleri ederken. Ben de Hidayet Bey'in ağzıyla konuştum. Çok iyi olur yayınlanması. Kurtuluş Savaşımızın bütün ayrıntıları bilinmeli babacığım. En önemsiz olaylar bile tarihe ışık tutabilir. Tarihsel belgeler başkaca nasıl ortaya çıkar? Bakıyorum akıllıca söz ediyorsun ama ben anılarımı yazıp bitirmedim daha. Uzun zamandan beri yazıyorsunuz. Bir gayret ederseniz biter, kitap sahibi olursunuz. Eski harfle yazıyorum, öyle kolayıma geliyor. Hidayet Bey'e bunu da söyledim. Şirkette eski harfleri bilen memurlarımız çok. Karşısına bir de daktilo bayan oturturuz, tıkır tıkır yazarlar diyor. Kahvesini yudumlarken düşünceye daldı, sonra mırıldandı. Anılarımın yayımlanmasını, kitap halinde ortaya çıkmasını isterdim doğrusu. Çok iyi olur elbette. Anladık. Hidayet Bey'in her bankaya sözü geçer. Bizim kitaptan ne çıkar umuyor acaba? Bize yakınlık göstermek istiyor olmalı. Babam şöyle bir yüzüme baktı. Peki kitap basıldı çıktı diyelim. Sonra ben ne halt edeceğim? Anlayamadım. Oğlum, anılarımı yazmayı bitirirsem onları gözden geçirmeyi, temiz etmeyi bitirirsem neyle vakit geçireceğim? Bu işi ben öldükten sonra pek gerekliyse sen düşünürsün. Ne karşılık vereceğimi bilemedim. Gülesim geldi ama kendimi tuttum. Ağır ağır içip kahvesini bitirdi, kalktı yürüdü. Arkasından baktım kaldım. Doktor tavsiyesine göre yemeklerden sonra yarım saat uzanır. Sofrayı toplayan annem gülümsüyordu, ona sordum. Babamın büyük, önemli hiçbir tutkusu yok mudur? Olmaz olur mu oğlum? Şu oturduğumuz katı satın almak için hesap yapa yapa kaç gecedir gözüne uyku girmedi. Şimdi yatağına yatar da akşama dek uyursa hiç şaşmam. Canım diye söze girişecektim. Annem bırakmadı, devam etti. Düşün Emre, baban İzmir'i düşmandan geri almak için 3 yıl savaşmış. Bu onun en büyük tutkusuymuş. Ama şu evi almak için hem de senin adına 30 yıldır savaşıyor benim bildiğim. Bu tutku değil mi? Annem de sırasında taşı öyle bir gediğine koyar ki karşı çıkılamaz. Yurdunu kurtarmakla bir ev sahibi olmak tutkusu pekala bağdaşıyordu. Dayanamadım, sordum. Sizi çok iyi anladım anneciğim. Hani babamı da. Niye anılarının basılmasını istemez? Bunu da anlasana Emre. Hidayet Bey'den lütuf istemiyor. Hele bir yakınlaşma olsun bakalım bu aileyle. O zaman düşünür. Belki de razı olur senin hatırına. Annemin böylesine anlayışına her zaman hayran olmuşumdur. Hele babamın elini bir sallayışından ne demek istediğini, ne düşündüğünü hemen anlar. Yüzüne bakmış kalmışım, sordu. Kahve içer misin? Karşılığımı beklemeden mutfağa yürüdü gitti. Babamın önünde kahveyi içerdim ya, cigara içmezdim. Annem de yemek üstüne kahveyle birlikte bir cigara içmeyi sevdiğimi bilirdi. Kahveyi önüme koyuncaya dek düşünmüş kalmışım. Babamın ortalık yerde bıraktığı paketinden bir cigara alıp yaktım. Hep onun paketinden geçinirim, paket taşımam. Ne yapacaksın bugün diye sordu annem. Şu gazeteleri alıp odamda ben de biraz uzanacağım. Uyumam, çok uyudum, biraz kitap okurum. Saat 5'e doğru da kulübe tenise gideceğim. Baban ev telaşıyla unutmuş. Benim 5'te misafirlerim var. Bana gitmeden önce biraz bisküvi, akide şekeri, çikolata alır mısın? Elbette anneciğim. Saat 4:30'a doğru annemin istediği şekerleri alıp eve bıraktıktan sonra Kültür Park'ın yolunu tuttum. 26 Ağustos kapısından girdim. Erken davrandığım günler yaptığım gibi parkın gül bahçesine yöneldim. Ortasında havuzu, dört bir yakasında her mevsimde açan gülleriyle parkın bu köşesini pek severim. 10-15 dakika gazete kitap okuyan emeklilerin, örgü ören çocuk bakıcılarının arasında bir sıraya otururum. Öyle yaptım bugün de. Dün yağan yağmurdan sonra açan hava hafif rüzgarlı, biraz serindi. Kurumaya yüz tutan toprakta bütün bitkiler canlanmış olarak yemyeşil görünüyordu. Yağmur açılmış gülleri bir hayli hırpalamıştı. İki yakaya güzel bir toprak kokusu yayılıyordu. Sıralar bile yeni yeni kurumaya yüz tutmuştu. Tenhaydı ortalık. İki yaşlı adam ellerinde gazete uyukluyordu. Bir hanım çocuğunun arabası yanı başında kitap okuyordu. Şöyle güneşe karşı bir yayıldım. Çamların tepesinde kumrular, serçeler cirit atıyordu. Çocukluğumdan beri şaştığım bir sorun vardı. Hangi partiden olursa olsun, kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, her yıl içinde uluslararası bir fuar açılan bu park çok bakımlıdır. Fuar da yeni kapandığından ortalıkta biraz karışıklık yok değildi. İktidarlar, belediye başkanları bu parkı İzmir için seçim yatırımı yapıyorlardı anlaşılan. Ben pek hatırlamıyorum. Kültür Park'ın yeri ve çevresi Kurtuluş Savaşı'ndan önce İzmirli Rumların mahalleleriymiş. Ermeniler de bu yörede otururlarmış. Babanın anlattığına göre Türk ordusu İzmir'e girdikten 3 gün sonra bu mahallelere saklanan Rumlar, özellikle Ermeniler, Türklere şehir kalmasın diye ortalığı ateşe vermişler. İzmir'in bu parçası kül olmuş. Yıllarca yanıklık halinde kalmış. Yine babamın anlattığına göre 1930'larda yangın yeri temizlenip bu park meydana getirilmiş. Atatürk o sıralar her zaman olduğu gibi Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkilerini sürdürüyormuş. Kendisini ziyarete gelen Sovyet Mareşali Voroshilov'un adı yangın yerinden açılıp bu parka uzanan ta 1. Kordon'dan gelen bulvarın adı olmuş. Atanın ölümünden sonra Sovyetlerle aramız şeker renk olunca politikacılar hemen bulvarın adını değiştirmişler. Babam der ki böyle işe benim akıl ermez. Hükümetler dost olunca dostluk, düşman olunca düşmanlık. Yahu bir de halklar var ortada. Politikacıların halkları birbirine düşman etmeye hakkı var mı? Şu Yunanların papazları olmasa inanırım ki biz kardeş kardeş geçiniriz. Hem severiz de birbirimizi. Ama bu Rumları, Yunanları, ne papazları ne de politikacıları rahat bırakır. İlle de büyük Yunanistan, ille de 500 yıllık olayı halkları düşman etmek için birbirine temcit pilavı gibi ortaya koyarlar. İstanbul Bizans'ın şehriyken bile Yunanistan büyük değildi. 1071'den bu yana Anadolu Türk'ün olmuş, 1000 yıl eder neredeyse. Kendilerini Yunanların mirasçısı saydıkları Bizans İmparatorluğu'nun ömrü bile bu denli uzun olmadı. Buna benzer düşüncelerini hep aklımda tutarım babamın. Albay Nazif Tınaztepe der ki Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözünü aklında iyi tut oğlum. savunma olarak yapılmadıkça savaş bir cinayettir. Ben asker olduğum halde Atatürk'ün büyüklüğüne ve bu sözünün de büyüklüğüne inanıyorum. Park kurulduğu sıralar çevresi bütün yanıklıkmış. Metrekaresi 50 kuruştan 2-3 liraya dek satılmış. O zamanlar yok pahasına buraları kapayanlar sonradan milyonlar vurmuşlar. Evler, apartmanlar yapılmaya başlanınca metresini 500 liraya dek satmışlar. O sıralar babam da İzmir'de görevliymiş. Kendisine niçin birkaç arsa almadığını sordum, böylesine ucuzken. Verdiği karşılığa hep şaşar dururum. Ben oğlum demişti, para kazanmayı, zengin olmayı hiçbir zaman aklıma getirmedim ki, hiç düşünmedim. Bilgisi mi desem, sağduyusu mu desem bilemiyorum. Babamın bir yanı vardır ki çok saygı duyarım, severim. Belki babam olduğu için bana öyle geliyor. Örnekse Yunanlarla savaşmış, dövüşmüş, savaş alanında bir Yunan delikanlısı süngüyle onu öldürmek için üstüne yürümüş, canını zor kurtarmış. Üç parmağını kestirmiş Yunanlı, yine de Yunanlara karşı en küçük bir düşmanlık duymaz. Bir ulusun papazlarına, politikacılarına kızar. Daha bu işten Lloyd George'u sorumlu tutar. Yunanların başını bu adam yaktı der. Hele onun avam kamerasındaki son nutkuyla pek eğlenir. Bu küstah Türk düşmanı demiş ki Anadolu Savaşı'nın hesabını verirken, her şey tamamdı, Türkiye'yi parçalamak, yutmak için. Ne var ki Mustafa Kemal Paşa hesapta yoktu. İngiliz'in bu sözlerini tekrarladıktan sonra babam bir kahkaha atar, bu beceriksiz politikacıyı da İngiliz aslanı parçalayıp yedi diye sözünü bağlar. Nereden geldi şimdi bunlar aklıma? Yağmurun hırpaladığı güllerin kokusu yine de toprak kokusuyla karışıp mis gibi ortalığa dağılıyordu. Öğle sonu güneşinin altında bugün park çok güzeldi. İstemeye istemeye yerimden kalktım, kulübe yürüdüm. Geçerken bir göz attım. Hayvanat bahçesi oldukça kalabalıktı. Niye kızmışsa kızmış, bir şempanze kafesinin ta tepesine tırmanmış, arkasını dönüp oturmuş. Dört bir yakasındaki insanlara, çocuklara kulak asmıyordu. Ne yapsalar, ne etseler aldırdığı yoktu. Kulübün kortları açılan camlı kapısından şöyle bir baktım. Kortlar kırmızı kırmızı yaş topraktı. Ne silindir çekilebilmiş ne de çizgileri, canım sıkıldı. Salon oldukça kalabalıktı. Beni görünce Gülseren'in yüzünde güller açtı. Nuran, Nazlı, Sema, Yalçın, Kemal oturmuşlar çay içiyorlardı. Bana el ettiler, ben de elimi salladım, soyunma odasına yöneldim. Lastik ayakkabılarımın eskisini, şortumu, kalınca fanilamı aldım dolabımdan giyindim. Raketlerimin en eskisini, toplarımın en yıpranmışlarını aldım. Koridorda kulübün yöneticisi Raci Bey'e rastladım. Aman Emre, kortlar daha kurumadı, hem kiminle oynayacaksın dedi. Kortların kurumadığını gördüm Raci Bey, tahtada duvarda çalışacağım biraz, hamlaşmayalım. Arkamı okşadı. Uğur'un aklına gelmiyor hiç olmasa böyle bir ter atmak, poker masasında. Salonda mı? Görmedim. Görürsün, pazara karşında da görürsün. Karşında daha sıkı bir oyuncu olmalıydı ki biz de 40 yılda bir ağız tadıyla bir maç seyredelim. Raci Beyciğim, bu sözlerin mavi boncuk olmasın. Uğur'a da söylemiş olmayasın. Kahkahayı bastı. Ona da söylemeye söylerim böyle sözler ama yüreklendirmek için. Tamam Raci Beyciğim, gönlümü aldın. Dışarıya açılan kapıya yürürken salondan bir ıslık çalındı. Arkamdan bir oho çektiler. Bu gevezeliğin elebaşısı Kemal'di. Birden döndüm. Kemal, yaşa büyük şampiyonumuz Emre diye narayı basmıştı ki elimdeki topların birini hızla kafasına fırlatır gibi yaptım. Hepsi masaların altına sokulup sindi. Sıkı bir kültür fizik yaptım önce. İyice terledim. Sonra koca tahtada top yapmaya başladım. İyice dalmışım. Kendimi kaptırmışım. Tahtadan dönüp de raketimden kurtulan topların ben arkama dönmeden elimin altına yuvarlandıklarının farkına vardım. Baktım Yusuf'la Selim. Birer köşeye durmuşlar. Kaçan topları bana yuvarlıyorlar. Bu delikanlılar liselidir. İkisini de beğenirim. Tenise yetenekleri var. Bazı günler ikisi birden karşıma geçerler de attığım topları çevireceğiz diye perişan olurlar. Selamlaştık. Hep lise öğrenciliğimi anımsarım, Yusuf sordu. Sert birinci servisleriniz bazı tutmayınca ikinci topu yine bazı zaman öyle bir falsolu atıyorsunuz ki adam topun ne yana döneceğini kestiremiyor. Bu işin püf yakasını bir gösterir misiniz Emrah ağabey? Böyle atışları her zaman iyi oyuncular yutmaz ha. Olmaya ki boş bulunsun. Böyle topların havada gelişine bakın. Dikkatli. Ne yakaya döneceklerini kestirebilirsiniz karşılığını verirken. Servis atar gibi topun birini tahtaya attım. Topun tahtaya çarpmasıyla taş gibi yere düşmesi bir oldu. Delikanlılar hayret ve sevinçle sıçradılar. Çocuklara işin inceliğini gösterdim. Raketi nasıl tutacaklarını, topa nasıl vuracaklarını öğrettim. Giriştiler çalışmaya, ben de soyunma odasına döndüm. İyice terlemişim. Güzelce sıcak bir duş alıp giyindim. Salona döndüğümde basbayağı canım sıkıldı. Birincisi cigara, pipo dumanı bir türlü pencereler açık olduğu halde dışarıya çıkıp dağılamıyordu. İkincisi bizimkilerin masasına o Nuran'ın arkadaşı bal kabağına benzer Amerikalı gelmişti. Nedense bu herife karşı sosyete deyişiyle bir alerjim var Monşer. Düşünürüm de ben bile iyi tenisçi olmasam bu kulübe nasıl girerim? Ödediğim yıllık benim için bir servet. Ne yapayım ki tenisi sevmişim bir yol. Pahalı spor bu. Bir de derler ki efendim Türkiye'de tenis sporu çok geri, Avrupa bizden çok ileride. Doğru, bizim veletler anadan doğma mahalle arasında güreşerek dünya şampiyonu güreşçi olurlar. Köylerde ise çocuklar çayırlarda al takke ver külah güreş tutarlar. Futbol da öyle. Mahalle arasında arsalarda bezden yapılmış toplarla başlar çocuklar koşmaya. Tenis öyle mi ya? Hani bazı Türkiye tenis şampiyonuyum demeye adamın utanası geliyor. Örnekse şu Amerikalı çavuş. Bu zenginlerin kulübünde fink atıyor. NATO diye Türkiye'ye gelmiş. Herifin bir doları neredeyse bizim 10 liramız. Hani bizim çavuşlardan subaylardan 10 misli zengin adam burada. Bizim bir subayımız çavuşumuz nasıl gelir de tenis oynar, viski içir burada? Bunlar aklıma geliyor. Nuran Hanım'ın Amerikalı arkadaşını görünce tepem atıyor işte. Adı John'muş. Soyadını aklımda tutamıyorum. Nuran'ın ona ağzını yaya yaya John deyişi yok mu? Sinirlerimi bozuyor. Adam tenis hastası. Bana bir iltifat ki sıkılırım. Masaya yaklaşınca yine ayağı fırladı. Her zamanki gibi alaya aldım inceden. Anlamaz ki kalın kafalı. How do you do Mr. John? Thank you Mr. Tunastepe. 6. ayrımın sonu. Sayfa 75.